Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Helmi Çeltikçioğlu. Karşımda bu sefer her zaman olduğu gibi Kaan Özaydın yok. Kaan yorgunluktan vampire dönmüş durumda. Bu sefer bize Akın Türkmen eşlik ediyor. Akın nasılsın abi?
Hoş bulduk abi, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Tabii biz bu nasılsın hoş beşi 5 dakika önce yaptık ama sizle evet. De beraber yapalım. Eksik kalmayın. Abi şimdi off-season'da olduğu için belli bir temamız yok. Yani haftanın maçları veya takım incelemelerine de başlamadık. Draft yapılmadı. O yüzden birkaç tane gelişmemiz var. Ondan sonra seni yakalamışken birazcık Miami'de ne yaptınız, ne ettiniz onları soracağım. Falan filan. Senin var mı bu hafta başına gelen futbolla alakalı bir şey?
Ya futbol alakalı genelde işte haberler var zaten. Yine yayından önce konuşmuştuk. Yani kayıttan önce konuşmuştuk. Onlar var. Onun dışında benim de yine bugün Discord'da muhabbetle geçtiği bir aylık bir askerlik durumu var. Herkesle olduğu gibi. Öyle bir ara vereceğim futbola bir ay. Artık tam da draft'tan önüne denk geldi. Bakalım dönünce yine yoğun bir tempo olacak benim için de.
Çünkü şimdi sevgili arkadaşlar askerliğe kısa dönem gidiyorsan, gerçi 28 gün bilmiyorum ama kısa dönem için şeydi. Yani Nisan'da gidiyordun, ondan sonra 4 ay sonra Ağustos'ta veya 4 ay sonra Aralık'ta falan gidiyordun. Aralık'ta gidersen playofflar kaçıyor. Ağustos'ta giderken sezonun önemli bir kısmı kaçıyordu. Nisan'da gitmek yine en iyisiydi. NFL takip eden birisiniz. Tabii 28 için bunlar hiçbir önemi yok. Sadece draftı kaçırıyorsun. Veya Kaan gibi bütün Super Bowl'u kaçırıyorsun.
Yani. Çok güzel denk geldi yani. Var ya, en kötü Super Bowl'u kaçırmak da gerçekten. Ayarlasa da yani bu kadar. İstese yapamazdı yani.
Evet. Bir de Kaan bir Rams şeyi var onda. Onlarınkini kaçırması hakikaten şey oldu ama çok kötü Super Bowl'du, o yüzden çok da kendimizi üzmeyelim. Şimdi Kaan demişken etrafta bir Tom Brady bir şeyleri dolanıyor. Bir senede futboldan uzak kalmasına, emekli olmasına rağmen yani artık ödeyecek hale geldim ben. Çok sevmem rağmen kendisini. Goat'tur, mod'tur ama bir podcast'a katılıyor. Podcast'ta ona soruyorlar böyle bir daha oynar mısın falan diye. O da diyor ki ya oynatırlar mı bilmiyorum, işte bir ortaklık yapmaya çalışıyorum biliyorsun falan. Ama işte ararlarsa yani karşı değilim yani falan gibi bir şeyler söylemiş. Brady'nin son sezonunu hatırlıyorsun. Tabii. Sence kendisinde bir çöküş var mıydı yoksa yeter diye mi bıraktı?
Yani onun çöküşü Tom Brady'le alakalı değildi bence ki o sezon hatırlarsın 3 tane 4 tane comeback yapmıştı bayağı. Game winning drive yapmıştı. Sürekli geriden gidip maç kazanmıştı. Onu bir sezonda bitiren Todd Bowles oldu yani. Şimdi bu bir gerçek. Byron Leftwich, işte Todd Bowles el ele Tom Brady'nin son sezonunu çöp ettiler. Yani geri dönmek ister adam ki sonuçta yani 45 yaşına kadar oynamış ve emekli olduktan sonra hani Instagram'ında olsun, Twitter'ında olsun sürekli fotoğraf paylaşıp işte böyle yani fit vücudunu gösterip duruyordu zaten. Yani bir ilgiye göre, ilgiye alakaya göre ben de Tom Brady'ni bir şekilde döner ve oynar. Ben oynayamaz diyemem.
Yani faydalı olacağı kesindir. Ben açıkçası onun performansını da düşük görmüştüm ama neticede düşük dediğimiz yer Tom Brady'den düşüyorsun yani. Bayağı tabii bir yolun var aşağıya doğru. O yüzden tabii ki de çıkıp yani 3-5 tane bilemedim 10 tane QB dışındaki hepsinden herhangi bir takıma fayda katlar diye düşünüyorum. Özellikle işte eşinden de boşandıktan sonra da boş vakti de vardır.
Tabii.
Yani sevgili dinleyiciler Akın da ben de şimdi NFL'de QB oynarız ama evliyiz onunla uğraşamıyoruz yani. Şimdi bizimiz var.
Kesinlikle.
Yani. Tom Brady'nin böyle bir evet.
Şey var yani ilk bıraktığı zamanlar şey de diyordu yani vücut olarak biraz yorgun olduğundan bahsediyordu şimdi. Onda hakkını yemeyelim ama o şu bir senelik ara bence biraz onun şey gibi oldu ya. Karnını acıktırdı tekrardan futbola. Şimdi Patrick Mahomes 3. yüzüğü kazandı. Yok Dynasty Chiefs Dynasty kurdu falan böyle haberleri çıkınca bence Tom Brady'de biraz şey oldu. Yani oğlum acaba geri mi dönsek lan acaba? Dynasty Minasty araya bir tane daha yüzük sıkıştırır mıyız modunda?
Abi o şey zaten şimdi işte Patriots'ta cap map sıkıntısı oldu. Adamlar rebuilding'e girdi. Bu da işte Tampa Bay'e kaçtı falan. Onun gibi adamların güzel tarafı şu. Hazır takım seçme lüksü var.
Tabii. Yani
mesela bu sene gelecek olsa hazır takımlar Yani mesela Vikings'i sayabilirsin oraya. Kesinlikle. Bir QB'miz olsa bir şeyler yapabilirlerdi falan. Ama koçlarda böyle bir şey yok. Yani takım rebuilding'e girdi mesela. İşte kim yakın zamanda iyi koçlardan rebuilding'e girdi? İşte Patriots dedin, Rams dedin falan filan. Bunlar rebuilding'e girdiler az çok. Hadi cap reset diyelim, rebuilding'e demeyelim. Koçlar öyle bir şey yapamıyor. Ben gideyim doğru düz takımda koçluk yapayım diyemiyorlar. Böyle bir şey yok.
Aynen öyle.
Yani. Şeye gelecek olursak, hazır bu konu açılmışken, Tom Brady olsan Chicago seni arasa. Deser ki abi biz Caleb Williams'i alacağız. Onun adam olması işte Packers modeli gibi bir sene iki sene oturtturacağız. Ama işte şu receiver'ları aldık, şu tight end'i aldık. İşte yukarı draft edecek Marvin Harrison Jr.'ı da alacağız. Ne dersin Chicago'ya Tom Brady olsan?
Yani Caleb Williams olmasa belki olur derim. Çünkü gerçekten Chicago çok hazır bir takım dönüştü yani. O kendinin hamlesinden sonra özellikle. İşte bu zaten o hamlede ben çok sürpriz oldu. Yine siz o zaman konuşmuştunuz ama dördüncü tur hakkında alması falan bayağı ucuz bir hamle. Yani Caleb Williams da olur mu bilmiyorum ama Tom Brady direkt oradan kendisi gelip bu takım olur. Yani tabi line'ı çok iyi değil onu söyleyeyim. Yani o şeye döndüğümüz zaman Tampa Bay'e, o 2020 Tampa Bay'ine o zaman iyi bir line da vardı zaten takımda. Savunma da çok iyiydi zaten. Savunma tarafı da bayağı iyiydi. Chicago'nun temel eksikleri var ama dediğim gibi Vikings, Chicago yani olabilir gibi duruyor. Ama Caleb Williams'la yani bilmiyorum Tom Brady'nin yani Caleb gel benden de bir şeyler öğren kardeş deyip ya, o takımı yöneteceğini zannetmiyorum.
Evet oturması zor yani birazcık fazla yüksek profilli bir adam. Bir de özellikle artık kolejde para kazanıp bir tarafları kalkıp lige geldikleri için aynen sıkıntı öyle çıkarabilirler. Peki o zaman sana şöyle bir şey sorayım. Sen Miami'nin GM'sin. Tom Brady dedik ki abi biliyorum işte benle tampering yaptınız bir ara yaktı sizi lig ama evime de yakın, Tampa'ya da yakın. Sizle bir sene oynarım, iki sene oynarım diyor. Tua da diyor ki ben 5. yıl şeyimi yeni yaptınız. Ben giderim abi o zaman dedi. Ne diyorsun? İki sene Tom Brady ama Tua gidecek.
Valla okey gibi duruyorum ona ya. Neden duruyorsun? Neden diyeceksin? Çünkü şöyle bir muhabbet de var şu an. Ki zaten muhabbet ama bu bence bu olacak. Yani ne yazık ki. Ve o zaman ben de Miami Dolphins taraftarlığımı askıya bile alabilirim. Tua'nın senelik 50 milyon kontratlık durumu var şu an. Çok konuşuluyor bayağı. Hatta gidip gitar söylediği şarkı söylediği, gitar çaldığı şarkı söylediği yerler sürekli paylaşırıp ya çok da iyi çocukmuş ya falan muhabbeti var. Ne kadar yetenekli bakın. Hem çalıyor hem söylüyor hem oynuyor falan diye böyle muhabbetleri var ama.
Ama şimdi ben de sana katılıyorum. Çünkü benim tuttuğum takımın da QB'si paraya kıracak az kaldı onun da.
Ya ama onun için bir yani gerçekten Jordan'lar çok farklı bir yerden başladı olaya ve hani bir şeyi devam ettiriyor. Bir süreci devam ettiriyor. Şimdi Tua'nın devam ettirdiği bir süreç yok. Evet tamam bir gelişim var. Bir bahanesi var. İşte 3 farklı head coach'la çalıştı falan filan. Bunların hepsi oldu. Ama yani gelişim anlamında ya da kazanmak anlamında Jordan Love'ın ilk sene gösterdiği başarı bence Tua'dan çok daha yüksekti.
Birazcık daha heyecanlandırıyor evet. Ama işte tabanına bakmadan bunların ikisi işte NFL'in az çok aynı seviyesinde diyelim adamlar. Aynı sınıfındalar şu anda belki.
Tabii.
Biri yeni geldi, biri oralarda dolanıyor hala. Şimdi bu adamların ikisi de 50'ye oynayacaklar, 50 milyona. Ama işte Peyton Manning'in bilmem kimin aldığı 50 ile bundan alacağı 50 değil. Çünkü salary cap gelmiş %15 arttı. 200'den 230'a çıktı. Yani Türkiye gibi enflasyona alışık bir ülkede olduğumuzdan biliyoruz. Geçen sene aldığın maaşla bu seneki bir değil. O 50 ile bu 51 değil. Onu düşününce bile çok mu 50 Tua'ya?
Ben de çok 50 ya. Yani yine sonuçta tamam belki evet maaş bütçesi olarak öyle ama oyuncuların piyasa değerli yani oyuncuların değerlerine baktığımız zaman aynı şey değil. Mesela işte geçen hafta Discord'ta da paylaştım. Geçen seneki işte QB'lerin maaş skalası işte en başta kim var? Doug Prescott. Pardon Deshaun Watson. İşte aşağılarda Doug Prescott. Mahomes listede bile yok. İlk 5'in içinde Mahomes bile yok. 37 milyon dolar falan almış geçen sene. Yani hani 50 milyon verdiğiniz adamın size o sene direkt doğrudan bir Super Bowl kazandırması gerekiyor. Ya da en azından bir final göstermesi gerekiyor. Mesela bunu ne Jalen Hurts mesela. Super Bowl'a çıkardı. Kaybetti ama kontratı kaptı. Yani bundan sonrası için ona bakılan göz hani direkt Super Bowl QB'si diye bakılıyor Jalen Hurts'a. Ki geçen sene eleştirilmesi nedenlerinden bir tanesi bu. Yani takımı taşıyamadı diye. Tuan'ın zaten daha playoff maçı bir. Yani 5 senede bir maç. O yüzden ben çok sağlıklı görmüyorum bunu yani.
Ben de sana katıldığım yerler şu. Jalen Hurts biliyorsun. Ben adamı çocukluktan alıp bugüne kadar adamın treniyle bir yerlere getirdim podcastimizde. Ama sanki adamın tavanını görmüş olabiliriz diye bir düşüncem artık burada. Ya bir yere kadar getirdim. Bu yerden sonra artık elitliğin kapısına geldi. Yani o kadar da değil yani. Ne babam ne oğlum adam.
Tabii.
Tua konusunda o zaman da şunu söylüyorum. Tamam 50'yi vermedin. Önümüzdeki sene bu zamanlar ya da 11 ay sonra diyeyim. Franchise basar mısın? Bu senede az çok geçen seneki kadar oynasa. Franchise tabii, mi basarsın? Basarım. Önümüze mi bakarsın? Ne yaparsın?
Tom Brady varsa Tom Brady'yi alırım bir kere.
Ya ondan vazgeçtim. Güzel. İyiydi. Hatırladı bak.
Evet. Konumuz o çünkü.
Evet. Brady yok. Ne yaptın Brady bu arada yok. Sen şimdi?
Yani franchise'a basarım. Franchise'a basarım. Yani çünkü yani şey var. Şimdi önümüzdeki yani elimizdeki örnekler bence çok somut örnekler. Bak Jalen Hurts konuştuk tamam hani onda artı seksi var dediğin gibi tavanına ulaşmış olabilir mi? Evet olabilir. Bu bir çıkarımdır bu sezonundan. Ama mesela Josh Allen var, Joe Burrow var mesela. Şimdi onlar da somut örnekler. Onlar da şu an Patrick Mahomes'un arkasından gelen elit kapısında olan isimler. Şimdi bu adamların yaptıkları da ortada. Tamam Josh Allen'la alakalı eleştiriler de var. Yani playoff'ta sürekli bir çöküş aşaması var. Joe Burrow'un sağlıklı kalamaması var. Bunlar hep eleştiri olabilir ama sonuçta bu adamların sezona başladığı zaman hani Super Bowl sıralamasını ilk 5'i içine koyuyorsan bu adamı sen demek ki bu adama senelik 50'ye 60'a bayılacaksın demektir. Bu bir su getirmez bir gerçek. Ha bir de Kirk Cousins gibi daha var. Onlar da ayrı bir klasman veteranlar. Ama Tua'nın da şu an bir konumlama açısından evet. Mesela İstatistiklerine bakıyorsun. Ya işte şunda birinci, bunda birinci, onda birinci de bilmem ne pas sitesinde birinci, işte pası atarken sol elinde topu ilk alışında birinci falan da filan da böyle. Yani hepsini tamam okey birinci de yani günün sonunda bir playoff maçı ve sıfır galibiyeti olduğu zaman 50 milyon verdiğin adam bilmiyorum çok sağlıklı olmaz gibi geliyor.
Yani bunu Dak Prescott da az çok aynı durumda playoff'ta ama
evet,
hadi onu Dallas'a yoralım. O zaman Miami'den konuyu ayırıp Tua'ya gelsek. Diyelim Miami işte Brady falan geldi diyelim. Ben de aynı örneği vereyim. Tua bir anda boşa düştü. Bir sonraki sözleşmesinde bu adam hala starter mı? Yoksa sağa sola yedek olarak gitmez herhalde. Brady de olmaz. Bu adam starter.
Starter evet starter. Ama yani şöyle bir kontrat olacak. Evet. Ya şöyle bir kontrat alır. One and done kontratı alır. Yani hani pardon. Yani one and show. Yani al kontratı ama işini yap. Mesela şey...
Aynen. Show me.
Yani ama, evet Baker Mayfield tarzı bir şey oluyor. Yani kontrat olarak belki bir tık daha yüksek olur Baker'dan. Baker kadar ucuz olmaz ama biz Baker'a ne yorum yaptıysak aynısını burada ona yapalım. Mesela Baker da güzel bir örnek. Bak kendi kendime bir güzel örnek buldum.
Evet.
Adam yani NFL kariyeri belki de bitecekti bu sene çok sevdi. Abi bir anda kaptı kontratı.
Ya ben de katılıyorum sana. Şimdi ben böyle çok böyle yukarıdan bir QB seçecek bir takım olmasam ama QB'm de olmasa yani Chicago falan olmasam Tua'yı alırım ama Tua'ya verdiğim sözleşme bir senelik olmaz. Tam bir show me olmaz da şöyle bir 2 yıl 60 hadi belki 70 gibi gidebilir Tua'ya. O kadarlık gösterdi bence şu anda kendini.
Yani iki evet doğru. Şey gibi kim kontratıydı o ya? Birinin kontratı öyleydi. Yani herkes piyasada çok yüksek alırken 2-3 sene önce Nick Foles diyeceğim galiba. Nick Foles muydu? Hatırlayamadım. Dediğim bir kontratı almıştı.
Hı hı. Evet ya bir o da çünkü kendini çok güzel göstermişti. Chicago'ya gittiğinde miydi amaca? Yok Chicago'da bir
Jacksonville'a gittiğinde.
Ya, o da yani hakikaten öyle bir şey oldu. Bu arada biz Miami konuşmaya başlayacağız dedik daha Tom Brady'den geçtik. Önce o zaman bir iki haberlerimize bakalım.
Tabii.
İki tane sözleşmemiz abi. Öncelikle J.K. Dobbins Baltimore'dan tanıyacağınız running back Los Angeles Chargers'la bir senelik sözleşme imzaladı. Ama sözleşmenin detaylarıyla ilgili bir şey şu anda açıklanmadı. Şimdi ne diyorsun sen? Bu adam burada iş yapacak durumda mı? Güvenebilir misin? Yani Chargers'a lazım mıydı? Ne diyorsun?
Ya J.K. Dobbins çok sakatlıklarla boğuştu. Bence lige ilk geldiği zaman yani Mark Ingram'ın kopyasıydı. Hatırlar mısın bilmiyorum. O çaylak sezonunda falan.
Evet evet.
Bayağı gerçekten sanki Mark Ingram izliyor gibiydik. Gayet güzel performanslar da sergiledi ki zaten hani Lamar Jackson oyununa baktığımız zaman o dual threat bir QB'nin yanına işte biraz size'lı, fizikli, o iç koşuları yapabilen, kısa yardları alabilen bir oyuncu lazım. O da J.K. Dobbins zaten uygun bir profilde ama çok sakatlık yaşadı. Yani ACL koptu. Sonra bir meniskus geçirdi sezon içerisinde. Ardından bir de geçen sene de aşili kopardı daha ilk maçtan. Evet. Yani bu kadar ağır sakatlıktan nasıl dönecek bilmiyorum. Ama bu sene Chargers'ın ben iyi bir koşu takımı olacağını düşünüyorum. Arson Eckler'ı gitmesine rağmen. İyi bir koşu takımı olacağını düşünüyorum. J.K. Dobbins orada biraz kendini gösterebilir gibi gözüküyor. Ki zaten running back odası da orada çok şey. Yıldız yok yani. Gus Edwards, J.K. Dobbins falan onlar var.
Abi ben de sana katılıyorum sana. Şimdi J.K. Dobbins gitti. Bu arada Baltimore'un ne olduğu diye soracaksınız. Baltimore'da sıkıntı yok. Adamlar şey aldılar. Saquon Barkley yok. Bir dakika ya. Saquon değil. Şeyi aldılar. Aynı ayarda bir adam. Derrick Henry'i aldılar.
Ne çok güzel olabilirdi farklı. Yalnız. Var evet, ya. Evet. Lamar Jackson'da Saquon Barkley. Dehşet bir takım.
Işte, onun yerine Derrick Henry oldu. O da kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışan bir ayın diye iyice gömelim adamı. Yani açıkçası Austin Eckler'da nereye gitti derseniz o da Commanders'a gitti. Washington Commanders'a. Bu burada bir senelik şey sözleşmesi. Nasıl diyeyim? Paralı asker, mercenary sözleşmesi.
Aynen.
Aynen. Yani çünkü şöyle bir şey. Running back'leri yok. Ve benim şöyle bir felsefem var drafta geldiğinde. Drafta herhangi bir pozisyonda bariz bir gereklilikle gitme. Elin bağlanıyor çünkü çok kötü. Yani tabii. Şey demek istemiyorum. Takımın tamam olsun demek istemiyorum. Yani çünkü tabii ki de olsun yani. Olsun mu olmasın takım olsun. Yani, ama onu demek istemiyorum. Yani çok bariz bir boşlukla gitme. Yani Green Bay'den örnek vereyim. Safety çok bariz bir sıkıntıydı. Hı-hı. Adamlar ilk turdan safety almak zorundalar. İlk turluk safety yok. Yani alıp Cooper dediğini safety mi yapacaksın? O yüzden makineye paraya bastılar. Artık safety zorunlu değil. O-line'da eksiklikleri var ama depth olarak da eksiklikleri var. Yani starting five aslında var gibi. Ama çok iyi değiller. Ya yani onun gibi. Aaron Jones tutamayacakları belli oldu. Şeyle girip neydi? Quadzilla.
Quadzilla.
Quadzilla şey. AJ Dillon'la sezona başlayacaktın veya işte şeyden draft'tan running back'e mecbur olacaktın. Black Çorum, ben Çorum demeye söylüyorum. Black Çorum'la. Çorumlu Black. Ona mecbur kalacaktım falan filan. Hiç böyle şeye gerek yok. Zorunlulukla girme. Bunlar da böyle yaptılar. Yani en iyi ihtimal, en kötü ihtimalle hiç running back almasalar bile draft'tan DK'demiz bir sene işlerini görür onların orada. Diye umut ediyorum.
Yani ben de öyle düşünüyorum. Jim Harbaugh'un yine o sisteminde yer bulacaktır ama yani kendisi açısından onun da bir tam sezona ihtiyacı var gibi duruyor yani artık. Tam bir sezonu çıkarıp hani bir 1000 yarda ulaşıp işte J.K. Dobbins demek gerekiyor onun için de.
Evet yani o da açıkçası yani fırsat buldu bulmadı değil ama bayağı şanssızlıklar kendini takip etti. Bir de Aaron Rodgers'la aynı rehabilitasyon kliniğine gittiği için Kaliforniya'da adamın da... Evet, evet. Adamın beynini yıkamış olabilir çünkü Rodgers çok tehlikeli bir şu anda. Aynı zaman konuşup duruyor. Neyse onlar ayrıca girelim. Kaan gelince girelim çünkü çok seviyor daha geçmeyi Rodgers'a. Buradan yeni bir imzalama haberine bakalım. Philadelphia Eagles Davante Smith'le 3 yıllık sözleşme uzatıyor. Şuradan da bakınca 75 milyon dolarlık bir sözleşme. Çok mu az mı bu adamların yani sadece şey olarak da düşünmemek lazım. Davante Smith olarak düşünmemek lazım. Bir receiver odasına bu kadar para dökülür mü?
Evet AJ Brown'la beraber ikisi de sağlam paralar kazandılar. Yani ama şu an yani iyi bir receiver'ın yani o iyi bir receiver'dan kastım da şu an için işte Davante Adams, Tyreek Hill ve Justin Jefferson olacak. Bandı böyle 30 civarı gibi gözüküyor. Davante Smith de şu an yıllık yanlış görmüşsün 51 garantisi var işte. Toplam 25 milyona falan tekabül ediyor. Ya orada iyi bir ikili yakaladılar AJ Brown, Davante Smith. Bunu bozmak istemeyecekler. Bu konuda haklılar. Jalen Hurts zaten uzun süredir oynuyor. Yani bence bir QB'nin özellikle başarısındaki sır bir receiver'la uzun süre oynaması. Yani tamam işte Tom Brady, Peyton Manning için bunlar değişebilir ama yani ortalama ya da elektrik kapısını zorlayan bir QB için receiver'ını koruması önemli bir şey. Biraz burada tabii elleri de bağlı sonuçta. Eagles yine bu sezonun Super Bowl takımı olarak giriyor. Ve Devonta Smith'i kaçırmamalı da gerekiyor. O yüzden iyi bir kontrat, güzel bir kontrat.
Evet. Ben de sana şöyle katılıyorum. Öncelikle kontrat olarak şöyle katılıyorum. 25 yine aklınıza geçen seneki 25 değil. Evet. Yani 115 düşmeniz gerekiyor. Hatta madem ki ben yüksek inşaat yüksek mühendisiyim. 25 milyon bölü 1.15 deyince geçen senenin 21.7 milyon diye düşünün siz bunu. Evet. Öyle abartı değil. Bir QB'ye hep yıllar yıl oynayacağı bir tane adam sürekli olması çok önemli. Çünkü elit dediğimiz zamanlar evet Peyton Manning, Tom Brady falan bunlar sürekli elitleri olmadı ama Tom Brady, Gronkowski ile yıllar yıl oynadı. Peyton Manning'in Marvin Harrison'ın işte Reggie Wayne'in subusu vardı. İşte Rodgers, Jordy Nelson'la yıllarca oynadı. Jordy elit değil ama Davante ile yıllarca oynadı. Patrick Mahomes dersen o da Travis Kelce'de. Yani çok büyük bir ortaklığı var. Öyle bir şey yakalayabilirsiniz çok iyi olur. O yüzden Davante Smith'te 25 bana da fazla gelmedi. Ama insan korkuyor yani. Ben bilmiyorum. Belki receiver'a para veren bir takım taraftarı değilim. Benim taraf takım öyle şeyler yapmıyor. O yüzden 25'imdi. Ne 25'i bizim? Çünkü Green Bay'in bütün receiver odasını topluyorsun 9 milyona geliyor.
Ya şöyle bir şey var. Şimdi mesela bakıyorsun Davante Smith'e 2 sezondur 1000 yardı geçiyor. Yine hücuma bakıyorsun Philadelphia Eagles'ın. İşte AJ Brown, Davante Smith 3 seneden beri iyi bir ikili oldular. Orada Dallas Goedert var. Saquon Barkley geldi. Yani orada bir kemik ekibi bir kadroyu orada koruması gerekiyor. Eagles'ın en azından. Hani o iddiasını sürdürmesi için bence. Yani bu anlamda Davante Smith okey. Ha şu da olabilir bak. Hani şu konuda da ben okeyim. Yani AJ Brown var. Davante Smith'e o kadar kontrat vermeyip işte ne bileyim draft'tan veya yeni bir receiver bulmak falan. Bu da bir yapabilir ama şu an Eagles'ın bence konumu şey. Yani onlar da bunu düşünüyor. Biz geçen sene çok kötüydük. Playoff'lara çok kötü eğlendik. Bizim tekrardan hani hem ilk önce grubu NFC Doğu'yu ardından da konferansı zorlamamız gerekiyor diye düşünüyorlar. Evet. Çok fazla maceraya da gitmiyorlar. Howie Roseman'ı zaten ben açıkçası çok beğeniyorum. Şey olarak adam olarak duymuş mu? koordinatör olarak çok beğendim yeah. Biz. Yani konu başka yere gitti bir an ama olsun.
Yani bir anda.
Evet. Yani o da haklı kendince bence.
Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Philadelphia nasıl söyleyeyim? Bir sürü adam aldılar ama adamların hücumu işlemezse abi daha ne yapalım işte şey getirdik, şey kuan geldi, receiver'larına deli gibi para veriyoruz, işte QB'ye deli gibi para veriyoruz da arkadaşlar bir Jason Kelce'nin kaybı kolay değil. Yani NFL'in yani en iyi gelmiş gitmiş center'lardan biri, belki en iyi center'ı. Takımın soyunma odasının yani büyük lideri yani hakikaten oranın ruhu olan bir adamdı. Onun kaybı bakalım nasıl devam edecekler bununla. Hakikaten bence büyük bir kayıp.
Bu arada şunu da ekleyeyim mi? Onu söylemedik galiba. Davante Smith şu an 4. senesinde. Yani kontrat senesi bu sezon kontrat sezonu olacak. Biraz erken bir kontrat yaptılar onda.
Extension aldılar.
Ama biliyorsun Davante Smith 10. sıradan seçildi Philadelphia Eagles'ta. 6. sıradan seçilen Jalen Waddle'ın 5. lopsunu kullanıldı bu hafta. Yani orada da şimdi Philadelphia için böyle bir kapı da açıktı şimdi baktığımızda.
Yapabilirlerdi ama evet. Böyle yapmayı tercih ettiler. Bakalım yani çok da bir cap'i yani ileri doğru nasıl yaydığına göre sıkıntı tabii. Yaşamamış da olabilirler. Kayıp demişken gelelim Miami Dolphins'e. Yani bayağı bir adam gitti, bayağı bir adam geldi. Neye göre gitti, neye geldi bilmiyorum. Bunları soracağım şimdi sana. Çünkü Christian Wilkins büyük bir kayıp.
Kesinlikle.
Yerine Benito Jones'la Neville Gallimore alındı. Şimdi bunların ikisi bir adam etmiyorlar. Yani öyle söyleyeyim.
Sol kolu etmezler abi şey.
Yani nasıl olacak bu iş?
Ya Christian Wilkins çok özel bir oyuncuydu bence. Raiders anlamında yani parayı basarak Christian Wilkins'e Max Crosby'le beraber dedi ki yani ben artık Patrick Mahomes'u böyle de durduramıyorsam başka hiçbir türlü durduramam dedi. Haklı bir hamle yaptılar kendilerince. Ama tabii ki onun yeri de olmayacak. Çok farklı profilde bir oyuncuydu. Yani özellikle iç defense line'lardan hani birden fazla tekniği oynayabilmesi ve aynı zamanda geçen senelik rakamlarına baktım bilmiyorum da bir 10.5 sek'i vardı galiba. Yani çift haneli sek yapması çok alıştığımız şeyler değil bunlar bir defense line'dan. Ve aynı zamanda koşuda da en çok iç koşularda tackle yapan oyuncuydu rakamlarda. Ve hiç sakat, yani son 3 sezondur sakatlanmadan maçta oynadı. Bunlar üst üste gelince haliyle kontrolü de kaptı. Hani dediğin isimleri, hani ben daha ek isimler de var, hani sadece Benito Jones, Gilmore değil. Aynı zamanda yine ben bunu tabii yazısında yazmıştım NFL.tr.com'da. İşte Tyre Tart geldi Titans'tan. Bir de kimdi? Onu göremedim. Adını unuttum. Neyse, o da şeyden geldi. Denver Broncos'tan. Yani orada
artık... Jonathan Harris.
Jonathan Harris, teşekkür ederim. Jonathan Harris geldi. Yani orada artık şey yapmaya çalışıyorlar. Hangisi tutarsa, hani o piti karamele
sepeti. Baya baya bildiğin 4-5 tane defensive tackle aldı.
4-5 tane geldi, evet. Yani orada biraz o piti piti karamele sepeti olacak gibi geliyor bana. Çünkü Zack Sealer yine o da defensive, yani iç defense line oyuncusuydu. Onun yanına hangisi uyarsa, hangisi profile uyarsa o gelecek. Bir de biliyorsun savunma koordinatörü de yeni zaten, Anthony Weaver. Biraz da onun inisiyatifine kalacak ama aynı profilde bir oyun beklemek, yani aynı şekilde bir savunma beklemek bence çok zor bu dört isimden de.
Abi şimdi her şey güzel de.
Güzel.
Şimdi 5 yıl önce şu söyleyeceğim insanlarla güzel bir kadro kurulmaz mıydı? Chase Claypool, Robbie Anderson ya da Robbie Chosen, Tyler Croft, nereye gideceğimi anladın çünkü.
Evet.
Melvin Ingram, Bruce Irvin, Justin Houston, Eli Apple.
Süper.
Bu adamlar ne yaptınız abi siz ya? Bu adamlar sokakta mı hala?
Yani Melvin Ingram, Bruce Irvin, onlar şeyden dolayı gelmişti. Geçen sene biliyorsun Edge oyuncuların hepsi sakatlandı. Jalen Phillips sakatlandı. Bradley Chubb sakatlandı. Jalen Phillips o lanet olası şey stadı var ya, neydi, MetLife. MetLife yüzünden aşili kopardı. Hiç sevmiyorum bu stadı. Ondan sonra Bradley Chubb 56'ya 20'lik Baltimore Ravens maçında anlamsız bir şekilde sahada kalıp ACL'ini kopardı. Yine Cameron Goody vardı. Yine o da draft edilmiş bir oyuncuydu.
Evet.
2 sene önce. O da yine o da special team'de ACL'ini kopardı. Adam kalmadı yani. Pass rush kalmadı. Onlar da işte Miami'de baktı ki yani Florida'ya yakın oturan hangi kim var? Pass rush. Melvin Ingram, Bruce Irvin hepsini topladılar. Hücuma da Chase Claypool geçen sene yine podcast'te galiba senin yine olmadığın bir bölümde ben Kaan'la konuşmuştum. Tam bir kumar dedim, hani olursa güzel olur, olmazsa da zaten bence kaybolur gider dedim. Biliyorsun Chase Claypool da şeye gidiyor şu an. Ya CFL'e dönüyor, yani Kanadalı kendisi. CFL'e dönüyor. Yani çok veteran geldi gitti geçen sene özellikle o playoff yolunda. Ama bu sene bakalım. Biraz daha işler değişti. Veteran geldi ama kontratını alarak geldi çoğu.
Abi bayağı gelen gider, onları da yapacağım. Bir anda bu kadar bilindik adamı böyle sokakta Miami kapısının önünde görünce bunu belirtmemiz gerekti. Ciddi adamlardan birazcık bahsedecek olursak Brandon Jones safety ikinci sözleşmesini Miami ile yapmamayı tercih etti. Ama onun yerine Jordan Poyer aldınız bir sene. Burada beklenti aman orada boşluk kalmasın. Draft'a işte şey girmeyelim. Mi yoksa Jordan Poyer hakikaten Brandon Jones'un boşluğunu az çok doldurması beklenen bir adam mı orada?
Brandon Jones yine geçen sene, yani bu sene takımdan ayrılan Deshaun Elliott'la beraber ikisi de takımdan ayrıldı. Biraz böyle değişmeli oynuyorlardı onlar da strong safety pozisyonunda. Yani çok iyi, çok da kötü değildi. Özellikle geçen sene tabii Vic Fangio var takımın başında. Vic Fangio'nun özellikle safety kullanımları birazcık daha farklı. Yani özellikle strong safety pozisyonundan beklentileri birazcık daha fazla. Javon Holland da mesela geçen sene ekstra işler yapmak durumunda kaldı. Çoğu zaman nickelback bile oynamak zorunda kaldı özellikle bazı şemalarda. Brandon Jones o esnekliği sağlayabilen bir oyuncu değildi. Ama yani yeni gelen koçla beraber ben takımda kalır diye düşünüyordum ama o da iyi bir kontrat kaptı. 3 yıl 20 milyondu galiba. Hani bence o kalibrede bir oyuncu için bence gayet iyi bir kontrat. Jordan Poyer ise ben yine yazıda da belirtmiştim. Cem Yılmaz'ın Arap filminde hani o maça hazırlarken diyor ya, bu adam bende olacak var ya, bu adam diye yani anlatıyor ya. Evet. Gerçekten o adamlardan bir tanesi, tam bir baş belasıydı bence Miami maçlarında. Yani birazcık daha fiziksel özelliklerle ön plana çıkıyor. Hem koşu savunmasında hem de pas savunmasında. Mike Hyde'la beraber çok iyi bir ikiliydi bence Buffalo Bills yıllarında. 32 yaşında ama en azından hala daha oynayabilecek kapasitesi var. Ki kontrat da çok ucuz. 1 yıl 2 milyon. Tabii. Bayağı ucuz bir kontrat. Yani alt turlardan bir tane daha çaylak oyuncu alınıp Jordan Poyer'la beraber devam edilebilir. Bence çok güzel bir hamle gördüm onu.
Ona ben de katılıyorum. Orada veteran bir adam olması hakikaten çok önemli.
Tabii tabii.
Çünkü gençleşmek iyi güzel de veteran adam bir tane orada bulması gerekiyor. Yoksa özellikle secondary'de büyük sıkıntı. Veteran bir yıllık sözleşme demişken yani şey diyor, Shaquille Barrett'e nasıl bağlayayım? Shaquille Barrett'i bir senelik 9 milyon bildiğimiz Drew Rosenhaus Miami iteledi. Mi diyeyim yoksa çok bir takımı riske sokmayacak kısa dönemli bir sözleşmede veteran oradaki boşluğu doldurabilecek soyunma odasına liderlik yapabilecek bir linebacker'ı ekledi mi diyeyim Dolphins?
Bence ikincisi daha mantıklı. En azından biraz ben, daha. Ben kendim öyle söyleyeyim, avutayım da sen birinci söylediğin.
Yok yok, ben de ikinci düşünüyorum da.
Acı taraf olarak kalsın. Abi, evet. Tabii canım. Ya sonuçta bütün işler, bütün kontrat meseleleri pazarlık. Yani baktığımızda tamam bir oyuncu kontrat oluyor ama yani o arkası dönen pazarlıkların zaten adli hesabı yok. Neyse. Yani Shaquille Barrett dediğin gibi bence pass rush odası için bayağı iyi bir isim. Ama tabii orada birazcık daha şeye bakıyorlar diye düşünüyorum. Sakatlık konusuna bakıyorlar. Çünkü Jalen Phillips ve Bradley Chubb ikisi ağır sakatlık geçirdi. Sezon başı bu geçen hafta mı? Bu hafta kamplar başladı ya biliyorsun. Onlara katıldılar. İkisinin de normal yürüyorlardı yani. Gayet sağlıklılardı ama tekrar hani o kaybettikleri kas kütlesini kazanmaları ve tekrar o antrenman tempolarını yakalamaları muhtemelen bir Ağustos ayını bulacakmış gibi gözüküyor. Ya Ağustos'a baktığımızda da aslında NFL'in hani başladığı zaman diyebiliriz. Ağustos'ta artık hani takımlar gelir. İşte playbook'lar zaten dağıtılmış olur daha öncesinden. Oyuncular orada işte çalışıp oynarlar. Oradaki oyunları antrenmanda oynarlar. Bu açıdan Shaquille Barrett bence o süreci, onların o dönüş sürecinde sezon başı itibariyle birazcık daha ön planda olacağını düşünüyorum. Sağlam bir pass rush, tecrübeli bir pass rush önemli bence. Ki genel olarak ben takımların şu an genel düzenleri de bu şekilde baktığımızda. Bir tane genç bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Özellikle ilk turdan seçmişse, yatırım yapmışsa mesela. Yanına da bir tane işte böyle Shaquille Barrett gibi. 30'lu yaşlarında ama hala işte yaşlı kurt misali bir oyuncu şart.
Ona ben de katılıyorum sana. Yani orada yani çoğu insan inanmıyor. Genç düşünelim işte birini gönderdiysek ne fark eder abi, giderse gitsin. İşte draft'tan online'sın, draft ederiz. Kolay mı abicim? Draft'tan aldığın adam 10 adamın 5'i bas zaten. Tabii. Üçü de tuttuğun yere göre reach oluyor. Falan filan çok katılmamak gerekiyor. Hücuma dönecek olursak Miami'de yani sıkıldıysan Miami'den başka bir şey de konuşabiliriz ama yok. Benim hoşuma gidiyor.
Cornerback'e de geçer. Cornerback ve linebacker'a da çok önemli.
Tamam hadi cornerback'e de geçer. Evet. Xavier Howard gitti. O adam yani zaten şey sakatlık sıkıntısı vardı. En sonunda field physical'la gitti galiba.
Yani hem onda gitti hem de artık serbest bıraktılar onu da. Çünkü kontratı da artık bitiyordu onu galiba. Son bir senesi kalmıştı. Şey bu available hani kontratların çıkış maddeleri var. Onu kullanarak çıktılar. Bence çok da doğru oldu zaten. Bayağı şey sıkıntılı bir arkadaştı kendisi. Özellikle son yıllarda. Tamam biz bir ara bayağı iyiydi hatta o hatırlar mısın bilmiyorum. Stephen Gilmore'un o yıldız savunmacısı aldığında mesela Xavier Howard ikinci olmuştu o yıldız savunmacısı şeyinde. Ama yani geçen sene özellikle şeyi vardı. Ben sakatım deyip oynamadığı maçlar vardı. Mesela Philadelphia Eagles maçı. Yani eşofmanları giyip kenarda antrenman yapıp ondan sonra sakatım deyip inaktif oluyorsun. Çok garip bir oyuncuydu yani. Hatırlar mısın bilmiyorum. Yine 5 yıl 75 milyon dolar kontrat almıştı. Kontratın ikinci senesinde o zaman Brian Flores takıma katılmıştı. Byron Jones'a, Dallas Cowboys'tan ayrılan Byron Jones'a 5 yıl 80 vermişti. Yok 90 vermişti. Öyle olunca dedi ki ben de zam istiyorum dedi. 2 ay falan hiçbir şekilde ne kantlara katıldı ne bir şey yaptı. Sonra holdout haberleri falan çıktıktan sonra tekrar kontratına zam yaptılar. Ondan sonra takıma döndü. Yani evet, biraz sıkıntılı bir arkadaştı kendisi. Artık yola bundan sonra açık olsun. Ona da Houston Texas konuşuluyor. Bence gayet güzel olabilir.
Texas diyorlar. Olabilir. Onun yerine aldığınız adım çok böyle dev bir genç seçme olmasa rağmen. Kendall evet. Fuller 29 yaşında. Onunla 2 yıllık 15 milyon bir sözleşme. Bence upgrade abi orada.
E tabii. Ben, yani bence de ciddi upgrade. Ya orada Cam Smith var. Cam Smith geçen sene hani ben Miami'yi çok yakından takip ettiğim için sürekli konuşuluyordu. Hatta her giden gazeteci Cam Smith oynayacak mı bu hafta diye Vic Fangio'ya soruyordu. Vic Fangio en son şey dedi ya, Cam Smith şu an hazır değil. Ben onu bu sene oynatmayı düşünmüyorum dedi o direkt. Adam sinirlendi artık. Ondan beklentiler yüksekti ama Kendall Fuller'ın gelişi bence yani kontrat bakımından da ve tecrübe bakımından da gayet iyi. Çünkü AFC Doğu'nun şöyle bir esprisi var. Şimdi bu sene Aaron Rodgers artık aşili kopmadan dönüyor yani baktığımız zaman.
İnşallah.
Evet. Yani bayağı bu sene Rodgers'ı da izleyeceğiz. Josh Allen var diğer tarafta. Bir tarafta Patriots'ın muhtemelen yeni bir çaylak oyun kurucu seçip en azından geçen seneye göre birazcık daha böyle ısıran, birazcık daha koparan bir takım olması bekleniyor. O yüzden zorlu bir grup AFC Doğu.
Tabii.
Tecrübe şart. Kendi full gibi bir tecrübe şart.
Ben de katılıyorum sana abi. Yani özellikle defensive backfield'da, secondary'de veteran adam bulmazsan hakikaten tabii büyük bir sıkıntı. Yani linebacker'da bile olmadan yaparsın. Defensive tackle'da bile olmadan yaparsın ama tabii coverage tanımak, receiver'lardan işte bel kırması yememek falan, bunlar çok önemli bir adam. Her yerde full gençleşebilirsin. Offensive line'ın full genç olmamasının bir de secondary'nin full genç olmasının. Çünkü oralar çok büyük riskli.
Biraz savunmanın o hani kalbi denebilecek noktalar. Özellikle yani pas oyunlarının artışına baktığımız zaman sene işte günden güne, sezondan sezona. Yani tamam, genç bir cornerback geldiği zaman heyecanlandırıyor. Mesela bu sene draftta da çok güzel cornerbackler var. Hani hızlı, güzel, atletik, tamam, ama yani o NFL seviyesi dediğimiz seviye gerçekten bizim izleyince gördüğümüz bir şey.
Böyle, hakikaten öyle. Bir de dediğin gibi hem senin division'da çok sağlam pas oyunları var, hem de konferansta çok sağlam pas oyunları var.
Tabii yani. Konferans da var, doğru.
Abi QB'lerin kralı şeydi, AFC'de.
Aynen öyle.
Ve abi sen orada çarlıklarla falan giremezsin. Orada senin çok sağlam adamların olması gerekiyor. Ve evet, yani draftta adam olacağım diye girersin ama yani ilk round'dan işte Cooper Dejean, Kool-Aid McKinstry falan bunları aldı ama cornerback, yani şöyle söyleyeyim, İlk senede cornerback olarak etki bırakmak çok zor bir şey. O yüzden Sauce Gardner'ın yaptığı şey çok özel bir şey. Tabii İlk yılında o kadar iyi olamıyorsun.
Kesinlikle. Yani hani iyi olmaktan ziyade şey de yapamıyorsun. Nasıl diyeyim? Hani o yüksek seviyede kalmak da çok zor cornerbackler için. Mesela Patrick Surtain mesela şu an bence onu yapıyor. Geçen sene Broncos çok kötüydü. Konuşulmuyordu çok fazla. Ama yani Patrick Surtain de bayağı All-Pro seviyesinde oyun oynadı bence. O açıdan önemli ki şey var yani, şu an ikili olarak baktığın zaman cornerback ikilisine, hani hatta bak tüm NFL'i söyleyeyim sana. Hani bir tarafta Kendall Fuller, diğer tarafta Jalen Ramsey. Yani tecrübe olarak ben de şu an Miami'nin cornerbackleri top 5 diyebilirim ben.
Tecrübe olarak hakikaten öyle. Ama bakalım nasıl gelecek. Çünkü bu adam Washington'dan 4 senelik 40 almıştı. Ondan sonra 29 yaşında daha iyi bir sözleşme almasını beklersin. Özellikle işte daha artan sıraları yaptı ama 2 yıllık 15 sanki birazcık kariyer düştü gibi ama bakalım, bence bu takımda birazcık daha kendini bulabilir.
Tabii.
Çünkü çok sevimsiz bir yerde Washington. Hala da çok sevimsiz bir yer. Şimdi nasıl bağlayacağım bilemedim. Bir de Tyden'sinizle ilgili konuşmak istiyorum. Çok ilginç bir hareket var çünkü orada.
Evet, Tyden.
Geçtiğimiz sezon çünkü doğru dürüst bir tight end performansı ele geçmiyor. Gerçi Durham Smythe yani Tyreek Hill'le Jay Warden'dan sonra en çok pas yardı tutan adam olsa bile tight end'den çok güzel bir performans alamadıklarını düşünüyorum Miami'nin. Bu sezon John Smith'i sözleşme altına alıyor Miami Dolphins ve bu adamı nereden tanıyacaksınız? Tennessee'ye gitti, oradan New England'a gitti. İşte iki sene Hunter Henry'le beraber oynadı. Son sezonda Atlanta'da işte şeyden artık ne diyor belirsiz bir hücumda top falan çalmaya çalıştı. Yani kariyerinin yılını da orada yaptı. 582 yard. Şimdi bu adam atletikliğiyle ilgili kimse bir şey demiyor. Yetenekliyle ilgili kimse bir şey demiyor ama bir türlü istenen rakamlar ortaya koyamadı. Yapacağı şey Miami mi? Yapacağı yer bunu.
Ya burada biraz işte o Pestraş için konuştuğumuz konu devreye giriyor. Yani o Tayden odasındaki o tecrübeyi arttırmak bence iyi bir seçim John Smith o tecrübe anlamında. Hala hani sağlıklı bir şekilde oynayabiliyor. Geçen sene Falcons hücumunda Kyle Pitts'le hani beraber bence iyi Tayden olarak iyi işler yaptığını düşünüyorum. Çok fazla büyük sakatlık geçmiş de yok. Çok büyük sakatlık da geçirmedi. Hani oraya bir tecrübe getirecektir ama John Smith'in hani özellikle o Tennessee yıllarındaki en büyük esprisi yard after catch muhabbetiydi. Yani hani biraz böyle topu aldıktan sonra bir tight end'e göre hızlıydı ve gerçekten ekstra yardlar alabiliyordu. Ya yani o özelliği çok fazla bence artık kalmadı tabii yaşından dolayı da aynı zamanda 28 yaşına geldi. 29 yaşında. Çok fazla yok ama biraz en azından ondan beklentiler minimal düzeyde olacaktır diye düşünüyorum ama McDaniel'ın da şöyle bir şey var. Yani hani çok değişik bir adam. Bu sene Hard Knocks'ı izledikten sonra da ben artık şey hemfikir oldum. Yani hepimizin düşündüğü gibi düşünmüyor. Çok farklı düşünüyor. Farklı düşünmeyi seviyor. Farklı düşünmek de istiyor. Yani örnek veriyorum. Çok basitten bir örnek vereyim. 3 ve 1 oynuyorsunuz. Adam koşmuyor mesela. Yani koşmam diyor 3 ve 1'de. Uzun pas atarım diyor. 20 yard, 30 yard diyor. Çünkü yani onu görüyor. Onu oynuyor. Oyuncularını da buna empoze ediyor. Herkese Tua'ya, Tarik ile Jalen Waddle'a. Yani bu anlamda biraz farklı bir koç. O yüzden hani John Smith bu sene hiç ön plana çıkmayabilir. Onu söylüyorum. Tabii. Bir beklenti var ama ben hiç şaşırmam yani. John Smith bu sene 3-5 maç oynar. 20-30 yard top tutar. Ondan sonra kaybolur gider. Bu da olabilir yani.
Bu da olabilir. Zaten doğru düz bir rakama dağılmadı. Bunlar tabii minimum rakamlar. 2 yıl 8.4 milyon. Miami'nin evet. Sözleşmesi bir tight end için yani daha da iyi olabilecek bir rakam.
Doğru gördüm. Düz
para ne?
Cybertruck almış John Smith.
Ey Allah'ım ya.
Tesislere de onunla gelmiş.
Bildiğin şeyin test rankin değil mi?
Yani evet. Yani bir insan niye ona para verir ki bilmiyorum bence. Enteresan.
Ben de bilemiyorum abi. Sırf meraktan verir ya.
Kesinlikle ya. Reklam olsun diye de.
Yani. Ben de şeyi söyleyeyim abi. Geçen gün rüyamda Elon Musk'la çalışıyordum ya. Valla.
Nasıldı anlatsana falan diyor.
Abi yok ya başlayamadım daha. İşte konuştuk ettik falan bilmem ne. Test Elon Musk'la oturduk böyle. Konuştuk ettik bilmem ne. Ondan sonra tam çıkarken adam bir dedi ki bana İngilizce oluyor. Bu rüya İngilizce arkadaş.
Altyazı falan var mı?
Tabii oldu gibi. Lanet olsun falan. Adam bir de diyor ki bu arada diyor arabanın plaka numarasını versene diyor bana. Dedim ne yapacaksın arabanın plaka numarasını? Sana yer açacağız burada. Niye? İşte dedi ya Elon getirin bu adamı buraya çalışacağız mı? Hadi ya falan uyandım sonra üzüldüm baya. Çünkü SpaceX'e çalışmak istiyordum. Ama
geçen şey çıktı zaten ya. LinkedIn'da gördüm. Bir anket yapmışlar. Sadece Amerika'da dünyada en çok çalışılmak istenen şirket bir SpaceX.
Tabii canım ya ama ben de şey yani lan Purdue'ya gidiyorsun inşaat oluyorsun. Ama orası astronotların çıktığı yer. Yani şu anda en son Space Station'a giden böyle astronotların %20'si falan Purdue'dan. Yani öyle böyle okul değil Aeronautics'e gidiyor. Kendi özel havaalanı falan var. Tabii. Git orada inşaat oku sen.
Bir Purdue bir de şey değil mi? Tennessee'de. Tennessee'de hatırlıyorum.
UT mi? Volunteers. Evet. Benim haberim yok ondan.
Orada da özellikle Rocket Science bayağı ilerlemiş. Hatta NASA'nın bir tane dünyanın en büyük hava türbini var. O da yine Tennessee'deydi galiba yanlış hatırlamıyorsam.
Bakmak çalışmam lazım ona. Evet. Purdue'de bir de böyle şeyleri sallamayan dinleyiciler derseniz ki olabilir. Nereden tanıyacaksın Purdue'yu? Geçtiğimiz pazar günü basketbol şampiyonasında finalde kaybetti. Olsun. Yani yapacak bir şey yok. Çok sevmiştik. Önümüzdeki maçlar başlayacağız artık.
Evet, ama yani şey bayağı sürpriz oldu. Şey NCAA basketbol için. Yani özellikle Purdue'nin yükselmesi bayağı o şeyleri braketlerin hepsini dağıttı biliyorsun yani.
Ya 2-3 senedir gösteriyoruz zaten bu takımın bir yerlere geleceğini. Ve fakat yüksek rankinglerle girdiği, standinglerle girdiği March Madness turnuvasında saçma sapan takımlardan upset deyip tarihe geçiyordu. 16'ya yeniliyor, 15'i falan yeniliyorlardı. Bu sezon işte finale kadar çıktılar bir şekilde. Hatta iki tane kendi konferanslarında birinci sırada takım. University of Connecticut şampiyon oldu. Connecticut bir, işte Purdue de birdi. Falan filan. Bir anda ben basket seyreder oldum. Hem kendi oğlum da basketçi.
Evet doğru. Oradan dolayı senin bir ekstra mesain var zaten.
Zaten var. Garibim de Gazi diyorum. Gazi Warriors başka takım. Golden evet. State Warriors.
Onu diyecektim.
Golden State Warriors tutuyor. Bunlar da her playoff sıralamasının etrafında dolanıp saklı falan hareketler yapıyorlar.
Yapacak bu sene şey çıkamadılar. Bu sene playofflara çıkamadılar biliyorsun. Golden State.
Bitti mi? Playoff kapandı mı?
Tabii kapandı. Sacramento çıktı, elendi Golden State. Ona da buradan Matias'a da geçmiş olsun dileklerimizi.
Geçmiş olsun. Sen, bu arada çocuk da şey takım olarak Kansas City tutuyor. Çünkü şey seyrettirdim buna. Doğru evet, düzgün oturup ve anlatı futbol seyrettirdim. Bir anda Patrick Mahomes oldu falan filan. Lan oğlum işte baban Green Bay taraftarı. Senin kütük Miami'de tuttuğun takıma bak. Kansas City yani Allah Allah ya. Senin nüfus kağıdında böyle de yazıyor. Orada 3 tane takım var.
Değil mi? Git o. Ama üçü de birbirinden beter ya. Yani Tampa Bay, bilmiyorum. Tampa Bay'in bir evet çıkışı oldu ama.
Evet. Yani neyse onları da geçelim artık. Johnny Smith dedik. Ha hücumdan bir tane daha adam soracağım. Abi.
Sor
abi. Biliyorsun sizin hücumdaki 4 tane running back'in birini siz draft ettiniz. Aishan artık nasıl telaffuz ediyorsak. Diğerleri Aishan, San Francisco'dan Aishan. Diğerleri San Francisco'dan devşirme. Neyin peşindesiniz? Salvan Ahmet'e bir senelik daha sözleşme vererek.
Ya Salman Ahmet McDaniel kadrosundan kalıyor. Ya çok o da enteresan bir isim yani. Şeyden gelmişti. Yine San Francisco'ya gitti ama ondan önce de Washington'daydı. Washington'da oynarken, Washington Huskies bu arada NCAA'ydı.
Tabii.
2021 draftı olmadı. 2020 draftı olması lazım ya da 2019. Miles Gaskin'in yedeğiydi bu adam.
Hı hı.
Miles Gaskin de orada okulun rushing yard rekorunu kırdı. Ama 7. turdan Miami'ye gelmişti. Salvan Ahmet burada yedekti. Miles Gaskin'i serbest bıraktılar. Salvan Ahmet takımına tutturup bir de kontrat verdiler. Yani gerçekten adamdaki bal çok güzel ilerliyor yani.
Yani hakikaten öyle ve bu adam şu anda Miami'nin 4. koşucusu. Tabii Jeff Wilson'ın da arkasında diye düşünüyorum.
Jeff Wilson'ın arkasında. Orada bir şey var. Bir Chris Brooks diye bir isim var. Geçen sene Denver Broncos maçında çok iyi bir koşusu vardı 60 yardlık. Yine preseason maçlarında da evet preseason maçlarını izliyorum bu arada ben. O benim. İzleyen kişi varsa o benim.
Ben de izliyorum.
İzliyorum yani. Bayağı iyiydi. Takımda kaldı ama ACL'i koparmıştı. Bu sene yine sağlıklı bir şekilde döndü. Salvan Ahmet 4-5 takılır. Bir practice squad'a gider gelir. Takılır yani o da. Evet Salvan Ahmet'e güzel yani. Miami.
Hayır hakikaten ya. Çok yorulmadan yedek öğrenci bekliyor.
Adam Mostert yapıyor taşlanları. Senin bir şey yapmana gerek yok zaten.
Şimdi onu sorayım gelmiş. Yani Mostert 1 mi? 1A 1B'lik mi var orada yoksa?
1A 1B'lik var. Şu an Mostert 1 gözüküyor ama tabii bunlar unofficial depth chart. Ben de baktıklarım. Yani Devon Aishan'ı gördün mü? Ben de geçen tweet attım. Ne kaslanmış bayağı değişik bir
gördüm,
şey
oldu. Gördüm resmi evet.
Ufak tefekliği gitmiş yani. Yani herkes şey yazmış yorumlara işte hani goodbye speed falan diye böyle.
Ya o birazcık var hakikaten. O da evet. Yani ya arkadaşlar bak kas şişirmek zor bir şey değil. İyi yani değil. Herhangi biriniz hakikaten herhangi biriniz bir program yazalım. 4 ay hafta işte haftada 5 gün falan gidin. Proteinizi alın, uykunuza dikkat edin. Şişiyorsunuz abi. Olmayacak bir şey değil bu.
Kesinlikle. Ya bak yani. Şeker yemiyorsun. Tamam mı? Bir şeker yemiyorsun. Antrenman saatlerini belirliyorsun. Dediğin gibi proteinini alıyorsun. Kahvehidratı sınırlıyorsun. Zaten 2 ay kadar dediğin şişiyorsun. Ki bu adamlar zaten yıllardır spor yapan adamları yani. Bu adamlar bir elbet ki yemek düzenleri vardır yani. 2 tane ağırlık kaldırıp proteini çaktı mı zaten şişiyor adam.
Ya evet abi. O kadar şey var ki önümüzde. Ya bu Covid'le beraber, pandemiyle beraber kişisel böyle fitness falan bayağı bir yol aldı. Çünkü herkes kendine biraz baktı. Herkes bir şeyler öğrendi.
Bizim Antkan çok fena oldu.
Antkan, işte ben Antkan'ın kullandığı online işte application'ı kullandım. Ben de abi. Bayağı sağlam durumda. Tabii canım benim six-packs'lar falan çıktı. Şaka değil. 45 yaşındayım. 44 yaşındayım ben.
Paylaş da görelim abi. Gözümüz gönlümüz canlansın yani.
Abi ortalığa paylaşmak sana atarım şimdi de.
Hadi atlayalım.
Yani buradan da Brett Favre'a selam gönderiyoruz.
Evet.
O yüzden sevgili arkadaşlar artık şu yaştan sonra böyle biraz göbeğim çıktığında falan saldığımda şey gibi hissediyorum. Fermuar açık olup düşünüyorum. Aa görmek gibi falan. Yani hakikaten çok şey değil. Öyle bir niyetiniz varsa ve başlayacaksanız başlayın. Kendinize bakın. Yani Birazcık böyle meditasyonunuzu, şuyunuzu yapın, zihinsel iyiliğiniz, sosyal iyiliğiniz falan. Yani insanların kendine bakması çağına girdik. Sefaletin lüzumu yok.
Kesinlikle.
Ben de öyle düşünüyorum. Eyşen bizi nerelere getirdi? Aşan mı dedi? Bak yine unuttum.
Yo, nasıl söylüyorduk? Eyşen.
Eyşen. Tamam abi.
Ben Eyşan diyorum işte.
Eyşen. Eyşen abi. Türk kız ismi değil mi? Eyşen.
Evet. Ezerlik Eyşen.
Güzel.
Onun sonunda Eyşen gibi olmaz.
Onun sonunda no, ben bilmiyorum. Gerçi seyretmiyorum şu an. Söyle ne oldu kıza?
Ya yok hani Eyşan'ın esprisi var ya hani ihanet ettiği için Ezel'e falan muhabbet. Dizi
Ha
izlemedin.
yok ben bilmiyorum ya. Ha, diziyi tamam. İzlemedim ben Ezel'i. Ezel'i izlemedim ama onun şey olduğu kitabı ve filmi biliyorum. Monte Cristo kontundan alıntı
Tabii,
bu.
Tabii aynen. O da
Ezel'in olayı hakikaten çok güzeldi. Yani İngilizce, Türkçe bakmadan o kitabı okuyun derim. Monte Cristo kontu. Alexander Dumas'ın galiba kitabıydı. Hakikaten çok iyidir. Yani içinize böyle intikam konulu şeyler seyretmek istiyorsanız Ezel bir şey değil. Çok sağlam racon dönüyor şeyle de. Vay bildiğin o böyle ne dayıydı, Ramiz dayı gibi tipler falan var. Ramiz biliyorum onu. Evet. Çünkü sürekli önüme şey düşüyor. Shorts'a Ramiz dayı lafları düşüyor önüme. Kodları.
YouTube bir Ramiz yoksa. Dayı bir de Polat Alemdar zaten.
Ha Polat Alemdar. Hayretmiş arkadaş ya. Anlamında mı yazıyor ya? Ankara'da oturduğum tamam. için ha. Bana hep Twitter'da, Instagram'da falan bu coğrafyaya göre işte lokasyona göre kontentler hepsi delikanlılık üzerine.
Ya Kurtlar Vadisi'nin ilk 98 bölümle alakalı tez var yani bırak şeyi. Hem de İngilizce yazılmış yani hani incelemesi.
Abi, biz böyle şeyleri takip edemiyoruz. Tamam. Biz raconu sağda kesiyoruz çünkü.
Aynen öyle.
Evet. Güzel abi. Evet. 50 dakikada yaptık. Kaan çok uzatmayın dedi. Var mı senin aklına gelen başka söylemek istediğin bir şey?
Ya bende de haberler vardı birkaç tane. Bu hafta şey düştü hatta bu hafta dediğim dün düştü galiba. Robert Kraft'in bir de Belichick'in Falcons'a gitmesini engellemesi.
Evet. Abi nasıl bir harekettir o kısaca özetlemek gerekirse Robert Kraft işte ya ortaya çıktı ki tırnak içerisinde bu adam Atlanta Falcons'la konuşurken Robert Kraft Atlanta Falcons'ın sahibi Arthur Blank'ı arayıp abi sen bunu alma işte falan filan gibi işi tabii. bozmuş. Söylenen bu. Çünkü ciddi yani Falcons'a gitme ihtimali vardı. Peki yani bunlar kanka değil miydi abicim? İşte Robert Kraft, Bill Belichick, Tom Brady falan. Bir anda ne oldu da böyle bir şey oldu ya? Adam sana alttan yüzük verdi.
Ya, yani enteresan.
Nasıl bir hareketler bu?
Dynasty çok fena dağıldı değil mi ya? Herkes birbiri arkasından dedikodular çıkmaya başladı yani.
Ya o hakikaten evet. Öyle ve hak da veriyorsun çünkü.
Tabii şimdi
15 sene, 20 sene güzel, 20 sene uzun bir kariyer. 20 sene dominant olamıyorsun ama 10 sene dominant olabilirsin. Ama
kesinlikle.
Bu kadar uzun bir dinasti olması için hakikaten yani hem QB, hem coach, hem player management. Gerçi onu da Bill Belichick az çok hallediyordu. Ve takım sahibinden de minimal interference'la birazcık da şans yaver etmesi olması gerekiyor. Yani çünkü bir daha kolay kolay tekrarlanabilecek bir şey değil. Dynasty değil. Tabii 3 sene sonra bunu bana hatırlatın. Kansas City 6.'yı aldığında.
Allah.
Yani ben de hala seyretmedim. Kaan da fırçalayıp duruyor beni o diziyi seyretmediğim için. Ama hakikaten birazcık da bir Tom Brady biraz özet kendini abi ya.
Özet.
Bana çok geldi.
Biraz orada bana şey gibi geliyor yani. Bunlar 20 senedir hani birbirlerini çekmişler. Hani artık hani bek dayanmışlar. Evet başarıda gelmiş ama artık ayrıldıktan sonra o dilleri şişmiş ya biraz. Dedikodularda başlamışlar. Ya orada biraz şey var. Bu olayla da alakalı McFlurry var ya Pro Football Talk'ta. CNBC'de spor talk yapıyor. O şuna bağlamış olayı. Belichick biliyorsun draftta Pat McAfee'nin programına katılacak draftta. Onunla beraber canlı yorumlayacaklar. Tam o açıklandıktan sonra bu haber işte o Jeremy Fowler tarafından çıktı ESPN'de ve yaklaşık hani bilmiyorum hiç makalenin içeriğine baktın mı bir 5 sayfalık makale yazmışlar yani. Hani bir yazı yazmışlar. Yani onu kim okuyacak da kim ne yorumlayacak onu bilmiyorum. Biraz sanki bunlar şey gibi geldi bana. Yani ESPN'de biraz hani Bill Belichick'e arka çıkması. Hani birazcık daha işte hazır draft da geliyor. Birazcık daha şey yapalım. Pohpohlayalım. Bizim reytinglerde böyle artsın muhabbeti.
Tabii abi tabii. Her şey zaten onu trending yapmak ki tabii, insanlar tabii. Hatırlasın yani falan. Ne oldu bu? Tom Brady şey çıkacaktı. Yorumcu olacaktı. O iş devam ediyor mu hala? Greg Olson sinirlenmişti falan.
Onunla ilgili hiçbir şey görmedim. Ben şey yapmadım da. Şey bir de Belichick'in özellikle şey döneminde pardon şey muhabbeti var bir de. Yine bununla beraber çıkan bir haber. İşte yardımcıları var ya meşhur Matt Patricia, Josh McDaniels.
Evet.
İşte onlar generalden çok asker. Yorumu var bir de.
Doğru.
Yani biraz tamam herkes zaten bunun böyle olduğunu biliyor da yani bunların böyle zamanlaması manidar gerçekten bu ortaya çıkması yani.
Hayır hep öyle. Yani ben bunları menajerlere veriyorum abi. Her türlü algı operasyonunu menajerler yapıyor bence.
Evet. Off season'da bir de tabii konuşacak konu çıkıyor. Yani işte bunun üzerine çok insan tartışıyor da. Abi beni çok bayan şeyler açıkçası. Yani.
Abi çünkü yapacak bir şey yok. Off season'da ya bunları konuşacağız ya da şey yapacağız. Magazin. En iyi gelmiş. Yani ya da magazin bak magazin de yine biraz iyi. Sonuçta bir haber yani. Haber tabii. Değeri var. Ki iğrenç haberler. Bir de ya da şey konuşacağız. Gelmiş geçmiş en iyi iki sağ guard. Oo Marco Rivera mı efendim? Justice Smith mi? Kimse kim? Yani neye göre kime göre? 1950'de oynamış adamla 1990'da oynamış adamı karşılaştırıyorsun. O iyiydi bu iyiydi. Yani bu yani hakikaten şey yok.
Evet.
Yapacak bir off-season böyle şeyleri var. Ama ya seni buraya podcast aldıkça aklıma da şey geliyor. Sen ne zaman daha birazcık daha düzenli bir hareketler yapacaksın bu konuda? Tabii asker beyken değil de.
Ya kafamda bir şeyler vardı da onları bir türlü sahaya yansıtamadık kafamızdaki planları. Bakalım askerden döndükten sonra olabilir. Ya ben de şey var sezon bittikten sonra özellikle bir iki hafta boşladım ciddi bir şekilde Super Bowl'dan sonra. Ondan sonraki süreç çok hızlı ilerledi. Yani Mart ve Nisan ayı çok hızlı geçti benim için. Zaten Nisan ayında işte bu zaten bayram geldi ya. Ondan sonra askerlik falan derken. Mart ayında da işte biraz drafta çalıştık. Hani kim var kim yok. Kimler var. Bir liste hani her sene yapıyorum o listeyi zaten. Hani kendi board'umu oluşturuyorum. Öyle söyleyeyim. Ama hani şey yapmıyorum. Gidip de mesela örnek veriyorum. Caleb Williams işte QB falan. Hani böyle bir liste değil. Birazcık daha böyle 3. 4. turlara kalmış isimleri toparlamaya çalışıyorum. Biraz onlara baktım. O yüzden çok şey yapamadım hani netleştiremedim ama şu dönemden sonra bakalım bir şeyler olacak gibi yine en azından sosyal mecralarda ortaya çıkar diye düşünüyorum.
Ya zaten ya, draft o kadar şey ki yani ya mock draft'ı anlıyorum.
Draft çok pis bir şey ya. Allah.
Ya çok pis bir şey hakikaten. Kimse de şey mesele bütün böyle consensus board'lar var ya NFL'de bütün draftçıları bir araya getiriyorlar. Onların hepsini not verip topluyorlar. Consensus board çıkıyor. Hiçbir zaman tutmuyor. Çünkü önemli olan 1 milyon tane adamın ne düşündüğü değil 32 tane adamın ne düşündüğü.
Aynen öyle.
O yüzden adamın yani 9999 yani %99.9 insan bir adamdan nefret ediyor. Ama ondan sonra bir tane Al Davis çıkıyor. Darius Hayward Bey'di birinci turdan draft ediyor. Bitti. O adam artık ömür billah birinci tur adamı. Yapacak bir şey yok. Çocuğun da en suçunu aldık. Yani ne yaptı?
Evet. Yani o hep konuşulacak tabii.
Ne yapacak bir şey yok.
Benim bir tane daha konum var. Onu konuşmadık.
Nedir şey, abi konuşalım.
Gördün mü New York Jets'in yeni formalarını?
Abi yeni olduklarını iddia ediyorlar ama evet. Bir şey anlamadım.
Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi gibi bir şey oldu.
Hakikaten. Ulan yani bir niye değiştiriyorsun? Değil mi? İki yani değiştiriyorsan da doğru düz değiştir. Çünkü şeyi hatırla. Seattle forma değiştirdiği zaman tam böyle Russell Wilson'la bir hız yakalayıp da elit bir takım oldukları yani Matt Hasselbeck'in ne yürüyü belirsiz Seattle'ından Russell Wilson'ın heyecanlarından Seattle'ına geçmişti. Jacksonville işte keza relevant bir takım olma arifesindeyken bunu yapmıştı. Lan Jets senin zaten en büyük heyecan getiren senen geçen seneydi. İşte, off-season'da Rodgers aldın bilmem ne yaptın falan filan. Bir, niye öyle bir olaya giriyorsun şimdi? İki, bir şey de değişmedi doğru dürüst yani. Ufak bir iki bir şey değişiklik yaptın.
Yani ben bir kere şimdi şey sevmiyorum. Formanın üzerinde yazı yazması hoşuma gitmiyor. New York yazıyordu ya mesela formada. Kötüydü bence. Birazcık daha o throwback formaları var ya geçmiş dönemki formaları. Onlara yakın bir şey yapmışlar, tasarım yapmışlar. Güzel bir güzel. Tamam da yani bu kadar sık da değiştirmeyin forma yani. Alanlara yazık yani forma alan adamlara yazık yani. Düşünsene hani adam
Geçen sene gidiyor mesela, Aaron Rodgers forması alıyor adam heyecanla.
Bu sene yani ilk önce istiyor.
Bak ilk önce Aaron Rodgers aşili koparıyor, ardından formayı değiştiriyorsun ya. Yazık değil mi bu kadar insana?
Zaten o formayı yak artık, uğursuz gelmiş demek ki.
Abi canım. Belki de o yüzden değiştiler, bilmiyorum.
Olabilir yani.
Bir de şimdi Detroit Lions'ı değiştirmek. O da ne zaman çıkacaktı? Ayın 20'sinde miydi? Öyle bir şeydi galiba.
Detroit de baya bir zamandır ben değiştirdiklerini hatırlamıyorum.
Onun hatta şey sızdırıldı yeni formaları.
Ya bu güzel bir şey mi?
Yani. Orada biraz değişiklikler var. Göz şey yapıyor. Fark ediyorsun değişikleri yani. Güzel. Bir de siyah formaları çıkacakmış galiba. Üçüncü formaları. Siyah forma Detroit'te. Enteresan.
Çünkü Detroit o kadar yıllardır böyle sefil ki. O mavi beyaz gri şey oldu. Sefaletle özdeşleşti. Bak onların renk değiştirmesi gerekebilir artık hakikaten.
Evet, siyah formayı zaten galiba Dan Campbell döneminde de giymişler.
Evet. Yani color rush. Yani yapın artık bunları. Bir de şey haberini söyleyeyim sana o zaman. Gerçi evet. Bayağı bir ay oldu ama kanla konuşmadık diye hatırlıyorum. Kızılderili kabilesinden bir tanesi evet Washington ya. Washington Commanders'a dava açıyor. Diyor ki siz Redskins'ken bizi onurlandırıyordunuz. İşte o logonuzdaki Kızılderili belli bir Kızılderili, onun adı soyadı var. O belli bir adamdı. Onu onurlandırıyordunuz. Artık işte değiştirdiniz. Size dava açıyoruz. Washington da be kardeşim dedi.
Adam ne uğraştılar ya gerçekten yani. İlk önce ırkçı diye kaldırdılar, şimdi tekrar geri getirmeye çalışıyorlar.
Yani hakikaten öyle. Çünkü ya Kızılderililer diye belli bir grup yok ki abi. Trilyon tane kabile var. Biri öyle düşünür, biri böyle düşünür. Yani Kansas City Chiefs var abi, onlar onurlandırıyor sizi. Yani iki tane olmasa yani yetmez mi abi?
Bilmiyorum, o takımda ya artık şey ne olacak. Bir tane de öyle ekstra bir haber de ben vereyim, ondan sonra zaten Kaan daha bize fırça atmadan kapatalım. bu sağ kenara concussion testler var ya, hani oyuncuda concussion'a girdiği zaman test yapıyorlar. Orada hızlı kan taraması yapıyorlarmış, yapacaklarmış. Onaylanmış bu sistem. Sistem demeyeyim de yöntem diyeyim artık. Şey geçirdiği zaman concussion bir oyuncu. Beyin iki tane enzim salgılıyormuş. Bunların ismini bilmiyorum. Daha o kadar şeyim, tıbbi bilgim yok. Bu iki enzimi kanda çok hızlı bir şekilde şey yapıp kontrol edip hani oyuncunun concussion geçirip geçirmediğini bu şekilde şey yapacaklarmış. Test edeceklermiş. Tabii bu da şeyi etkileyecek doğal olarak. Oyuncuların geri dönüşünü etkileyecek. Aynı şekilde eğer işte örnek veriyorum, bir oyuncu concussion geçirdi, test yapıldı. İşte bu iki enzim kanda görüldü. Sonraki süreçlerde de yine bu test devam edecek. Yani her gün boyu takip ederek devam edilecek. Ne zaman ki bu şeyler yok, bu enzimler yok kanda artık, temizlenmiş gitmiş. Ondan sonra oyuncu tekrardan şey yapabilecek.
Ya abi, o bir kere bayağı riskli bir şey ama bu testi yapıp yapılmamasına neticede yine yukarıdan seyreden bağımsız karar verici adam yine karar, o şey yapacak herhalde. Zaten bir kanına bakın falan diye.
Tabii. O, bu oradan gelen bir şey ama protokole eklenen bir şey. Normalde protokolde şeydi yani, birkaç tane böyle 3-5 tane test vardı. Hatta bazı oyuncular soyunma odasına gidiyordu o testler için. İşte hem işte görebiliyor musun, düz yolda yürüyebiliyor musun falan, o tarz şeyler de vardı. Ama yani eğer böyle bir şey varsa gerçekten, ki zaten hani bunlar rastgele yapılmış şeyler değildi tabii elbette. Şey olabilir yani, güvenilirliği bir tık daha artabilir diye düşünüyorum.
Ama şimdi şey düşünüyorum, bunu aslında şöyle uygulamada lazım bence. Bir sene o kanı alın ama uygulamayın yani, çıkıp maçtan çıkıp çıkmasını ona göre yapmayın. Gerçek şu andaki mevcut uygulamaları ne kadar ölçüyor? Yani şimdi en ufak bir darbede alanı böyle dışarıya alacaksa bu hareket devam edecek. Yani sürdürülebilen bir hareket olmaz artık o.
%95 civarıymış doğruluğu.
O zaman tamam abi, alsınlar. Kan mı alıyorsun? Yani hatta devre arasında bütün offensive line oyuncularını yapma o zaman.
Ya zaten aslında evet, biraz da konu da oraya gidiyor olabilir. Yani tüm oyuncular kan versin baksın da, ama yani çok, o da uzun bir süreç olur tabii.
Evet. Yapacak bir şey yok. Neyse, iyi bakalım. İnşallah toparlarlar bu işi de. Çünkü adam yani işin şeyi çıktı, cılkı çıktı yani. Çünkü her yaptıklarını ben kabul ediyorum. Defenseless oyuncuya, savunmasız oyuncuya koruyalım. Tamam, punter eyvallah, QB eyvallah, top tutan receiver eyvallah. Bunlar savunma sonucu ama bazı şeyleri abartıyor. Mesela bu hip drop, yani açıkçası kullanıp kullanamayacağı çok şey olacak. Nasıl tam yapacaklar bilmiyorum. Çünkü kolaylıkla yani horse color gibi, yani bir kilometre ötesi horse color demiyorsun hip drop'a. Benim evet. için sıkıntılı bir şey. Hani bir ara şey yapmıştı ya, işte running back kafasını eğip vuruyorsa ceza çatır. Ondan 4 kere çalındı mı hocam bilmiyorum.
Çok çalınmadı hiç.
Yani bir numunik birine çaldılar. Adam lan dedi, ben yani 20 senedir herkese kafa atarak oynuyorum. Neyin peşindesin dedi.
Yani şey hip drop'ta biraz şey olacak bence bu sene. Taunting var ya. Taunting evet. ilk çıktığı sene gibi olacak. Çok saçma bayraklar göreceğiz gibi gözüküyor. Ama şey ya, yani ben hip drop'a çok, o kuralı ben çok doğru buldum açıkçası. Sadece uygulamada gerçekten nasıl diyeyim, birazcık daha ya evet, bu hip drop diyebilmemiz lazım. Yani onun adını tam olarak koyabilmemiz lazım. Çünkü hatırlarsın işte bir 2 sene önceki playofflarda Fortnite's Cowboys maçında mesela Fred Warner çok kötü bir şekilde şeyin ayağını kırdı, Tony Pollard'ın. Evet. Yani hiç alakası bile yoktu. Adamın gitti orada ayağını kırdı. Yani bir oyuncuların bu tarz yaşadığı sakatlıklar hani kariyerlerini etkiliyor. Haliyle bence çok normal bir şey.
Yani takım sahipleri bu tip şeylere oy veriyor ama o zaman ya birazcık para harcayıp şu sahanın zeminini doğru çırpın.
Evet.
Oradan da bayağı sakatlık oluyor.
Tabii ya. O, zaten o ayrı bir konu ya. Şu MetLife'den bahsettik ya. Ya şu MetLife değilse artık zaten bir rahatlayacağız da. Bakalım.
Evet. Bir de bu sene bir şey, heyecanlı şey bekliyorum. Field goal kickoff kuralları bayağı bir değişti ya. Yani bayağı
kimse anlamamış biliyor musun?
Kimse, işte millet şey yapıyorlar. Ekstra maçlarını seyredip bunlar ne uyguladılar falan gibi.
Tabii.
Bir anda returner profil değişiyor falan. Bakalım işte. Çünkü 32 tane special team koçu var. Bakalım neler icat edecekler. Çok tabii ya, bunu yapmak lazım. Detirecek laflar olabilir. Ama heyecanla bekliyorum ve kickoff heyecanla bekleyeceğimi hiç beklemezdim.
Yani güzel oldu bence ya, kural değişikliği. Evet. Bence iyi oldu. Ya orada dediğin gibi işte şey bu sene şeyde kamplarda special teamler ekstra mesai yapacak. O kadar.
Aynen. Çünkü returner diye bir şey yoktu. Tabii de.
Bütün yani, evet.
Herkes için team çalışacak şimdi ama iyi olacağını düşünüyorum. En azından bizim için iyi olacak. Hem sakatlıklar arasında da ben ilginç bir şeyler göreceğiz. Ama şey gitti işte, yazık oldu. Sürpriz olsa gitti.
E tabii o gitti. Yani oyunun bence hani birazcık daha böyle şeye doğru dönüşü de var. Nasıl diyeyim? Yani sürprizlere değil de hani yapabiliyorsan yapa işte. İşte şeyi de bekliyorum ben, örnek veriyorum. Tabii ne zaman olur bilmiyorum da bence o gelecek. Hani 2 puanlık 2 2 point yerine 3 point 4 point. Bu evet. Oyunlarda bence gelecek bir zaman ama ne zaman bilmiyorum.
Olsun, ben onu da istiyorum. Ve o zaman şey yapın abi, kaldırın bu ekstra point'ten topa vurmayı. O da çünkü fuzuli bir şey. Arada bir kaçıyor ama bir heyecanı yok. Herkes 2 point yapsın.
Ama işte 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Yani 5 tane seçeneğin var. Hangisini istiyorsun onu oyna.
Peki şuna ne diyorsun? 60 yardın üstü field goller 4 sayı. Veya öyle.
İşte şeye benzedi biraz. Stephen Curry'nin ortasadan attığı üçlükler 5 sayısın falan. 5 ona benzedi. 60 evet. Yani o kadar gerek yok.
Çünkü çok zor ya, onun için söyledim.
Zor. Yani şey onu kolay yaptı zaten. Justin Tucker sağ olsun. 60 yardtan ata. Alıştırdı gözümüzü.
Hakikaten ne maçtı o da hakikaten ya. En son rekoru kırdı. Evet. Ne yapalım? Kapayalım mı yavaş yavaş?
Kapayalım.
Ay, geldiğin için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Daha sık yapmak istiyorsam öte yandan seni de fazla hırpalamak istemiyoruz.
Her zaman. Ne zaman çağırırsanız o zaman yani, gelirim.
Bir gün sonra askere gidecek adam. Hatta saat 12'yi de geçtik. Bugün askere gidiyorsun.
Aynen.
Hayırlı tezkerler.
Eskisi gibi. Askerden önce bile podcast yapıyorum işte bu.
Tabii yani. Millet sorarsa bugün ne yaptın? İşte podcast'a girdim. Eskisi gibi müzik koysaydık bugün de sana öyle bir şey çalardık ama onun yerine hayırlı tezkerler diyor sana. NFL TL camiasından çok sağ ol katıldığın için.
Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Artık Kaan'ın da vampirlerinden kurtulup tekrardan podcast'e dönmesini rica ediyor. Geçen bana fotoğraf attı. Yemin ediyorum ekrana baka baka yani güldüm açıkçası. Yani buradan Kaan'a evet, özür diliyorum ama yapacak bir şey yok.
Ya bir şey yok abi. Yani konuyu da kendi anlatır artık diye düşünüyorum.
Evet, kendi anlatsın.
Merak eder. Ben sadece yorgunlukta vampire döndü diye bir teaser yapmıştım. Sen baya baya full trailer verdin.
Yok, full trailer değil ya. Bu film öncesi last trailer var ya, onlardan.
Onlardan birini yaptın sen evet. De. Evet abi. Abi tekrardan çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Sevgili arkadaşlar, bir NFLTR podcast'ında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Elim Çeltikçioğlu, bu sefer Akın Türkmen'le beraberdik. Kısaca ufak duyurularımızı da yapalım. Bir Discord kanalımız var NFLTR olarak. Çok güzel muhabbetler dönüyor hakikaten. Off season, bu işte dead season, regular season, playoff falan, post season demeden. NFL, NCAA, işte bilgisayar oyunları, Madden'lar, şunlar bunlar, başka sporlar derken. Çok güzel muhabbetler dönüyor. Katılmanızı tavsiye ederiz. Bir Patreon kanalımız var. Bizim burada işte server ve işte hosting masraflarımıza destek olmak isterseniz Patreon'da NFLTR hesabından destek olmanızı isteriz. Diyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar da herkese iyi haftalar.
İyi haftalar.